Kur'an'ın yorumunda yer yer felsefeden ve bilimin tam o kadar netleşmemiş bir takım yanlış bilgilerinden istifade edilerek açıklamalar yapılmış. Bu zihinlerde bazı karışıklıklara sebebiyet verebilmiş. Bediüzzaman bu kısımda buna bazı örnekleriyle temas ediyor. Tembih. Eğer istersen mukaddimata gir. Bediüzzaman muhakematta 12 mukaddime ve bu mukaddimelerle hakikate ulaşmaya çalışıyor. Birinci mukaddimeyi sura ve üçüncü mukaddimeyi kübra yap. Sura ve kübra bunlar mantıkta kullanılır. Öncül, günümüzde öncül diye bunlar ifade ediliyor. Öncüllerden hareketle sonuca varmaya çalışmak. Birinci mukaddime, akıl ve nakil birbiriyle çelişir göründüğünde akıl asıl itibar ve nakil tevil olunur. Fakat o akıl akıl olsa gerektir deniliyor. Yani yer yer bilim ve din birbiriyle çatışır görülebilir. Bu durumda eğer bilimin ulaştığı sonuç kesin bir sonuçsa ve nakilde ona muarız gibi görülen bir durum varsa tevil edilmesi gerekir. Ne gibi? Mesela ve ilel ardı keyfe sutihat, yeryüzünün nasıl bir satıh olduğuna bakmıyorlar mı? Bu ayeti bazıları dünyanın düzlüğüne delil gibi kullanmış. Ama bilim diyor ki dünya yuvarlaktır. Bu durumda biz ne diyeceğiz? Evet, dünya yuvarlaktır. Zaten ayet-i kerime de yuvarlak değildir demiyor. Ama yeryüzünde satıhlar yok mu? O kadar ovalar var. Dolayısıyla bu koca dünyada arada ovaların olması, o düzlüğün olması yuvarlak oluşuna engel değil. Bakın burada bir nakli ve ilel ardı keyfe sutihat yanlış anlamışsak bilimin ışığında bilimin söylediğini esas alarak tevil etmiş oluyoruz. Bir de üçüncü mukaddime. Üçüncü mukaddimede İsrailiyat ve Yunan felsefesi anlatılıyor. Tabi burada asıl Yunan felsefesini nazara verecek. Yunan felsefesinde elbette bilimsel gerçekler de var. Tümüyle abes değil, tümüyle lüzumsuz şeyler değil. Ama yer yer böyle definenin içine hariçten şeyler girebiliyor. Kıymetsiz şeyler. Onda da kıymeti olmayan nice şeyler bulunmuş. Dolayısıyla oradaki doğru olmayan bilgilerle ayeti tevil etmek elbette bu da sıkıntılı bir durum. Hatta oğlu ölmüş bir koca karıyı güldürecek derecede bir misal budur ki bazılar öyle bir zatın kelamındaki fülûs-u felsefeyi cevher hakikatten temiz etmeyecek dereceden pek çok derecede âli olan o zat-ı nakkat Kürtçe demiş ki Anasır ciharin civanin melek. Halbuki bu söz ile hükemanın mezhebi olan melaike-i kiram maddeden mücerreddirler. Red yolunda tasrih ediyor ki melaike-i kiram anasırdan mahluk ecsam-ı nuraniyedirler. Bu ifade, burada nazara verilen ifade Molla Halil Siirdi, Siirtli Molla Halil, onun bir ifadesi ve Nehcül Enam isimli kitabında geçmekte. Burada Molla Halil'in söylemiş olduğu melaike-i kiram anasırdan mahluk, unsurlardan yaratılmış nurani cisimdirler. Bunu söylüyor. Ama bunu bazıları başka mecraya çekmişler. Ve bunu, Molla Halil bunu söylerken melaike-i kiram maddeden mücerreddirler şeklinde bir iddiaya ret olarak bunu söylüyor. Yani melekler manevi varlık değil. Biz toprağın çocuklarıyız. Onlar da nurun çocukları, nur unsurunun çocukları. Nasıl ki cinler ateş unsurunun çocukları. Yani oradan yaratılmışlar. Ham madde itibariyle bu ince bir nokta. Yani melekler manevi varlık değil. Hayalimizdeki görüntüler gibi değil. Onların vücudu var. Ham maddeleri var. Ham maddeleri ışık. Molla Halil Siirdi bu bapta melaike-i kiram unsurlardan yaratılmış nurani cisimdirler demiş. Onlar fehmetmişler ki anasır dört oldukları İslamiyet'tendir. Yani dört unsur. Burada dört unsur, evet Yunan felsefesinde sıkça nazara verilen durumlardan ama Molla Halil bunu söylemiyor. Yani unsurların dört olduğu İslami bir realitedir. Böyle bir şey demiyor. Yunan felsefesinden bize geçmiş, bizde de kullanılmış. Acaba dörtlüğü ve unsuriyeti ve besateti hükema ıstılahatından ve müzahref olan ulumu tabiyenin esaslarındandır. Yani dört unsur diye hava, su, ateş ve nur bunları nazara vermek bizim kitaplarda dört unsur şeklinde ayet hadiste gelen bir şey değil. Felsefede kullanılmış. Tümüyle yanlış demek de değil. Gerçekten bu dört unsur ön planda. Öte yandan bunların dört olması, unsur yani element olması, sonra besatet, daha böyle parçalanamayış oluşu gibi. Bunlar felsefe ıstılahatından ve müzahref olan, yani yer yer hakikatlerle beraber bir takım yanlışların da içinde bulunduğu tabii ilimlerin esaslarındandır. Hiç usulü İslamiye'ye taallukları yoktur. Yani bunlar dinle bize gelen gerçekler değil. Belki zahir müşahede ile hükmolunan bir kaziyedir. Ve biz aleme baktığımızda hava, su, toprak, ateş bunları dört unsur olarak görürüz. Temel esas olduklarını görürüz. Evet, dine temas olan her şey dinden olması lazım gelmiyor. Ve İslamiyet ile imtizac eden her bir madde İslamiyet'in anasırından olduğunu kabul etmek, unsuru İslamiyet'in hasiyetini bilmemek demektir. Yani İslamiyet ile bir şekilde mezcu olmuş her bir madde İslamiyet'in unsurlarından değil. Zira kitap ve sünnet ve icma ve kıyas olan anasır-ı erbaya-i İslamiye böyle maddeleri terkip ve tevlid etmez. Burada bir sanat da var. Yani İslamiyet'in dört unsuru kitap, sünnet, icma, kıyas. Ve ne kitapta, ne sünnette, ne icmada, ne de müçtehitlerin içtihatlarında yani kıyasta böyle bir dört unsur ön plana çıkarılmamış. Elhasıl unsuriyet ve besatet ve erbaiyet felsefenin bataklığındandır. Şeriatın madeni safisinden değildir. Yani dört unsur anasır-ı erbaa nazariyesi dinin bize doğrudan getirdiği şeylerden değildir. Felsefeden gelmiş. Fakat felsefenin yanlışı seleflerimizin lisanlarına girdiğinden bir mahmili sahih bulmuştur. Zira selef dörttür dediklerinden murat zahiren dörttür. Yani ana unsurlar dörttür. Yoksa başka elementler bulunmakta. Veyahut hakikaten eczai uzviyeyi teşkil eden azaları meydana getiren müvelidül ma ve müvelidül humuza ve azot ve karbon yine dörttür. Yani elementler tablosunda da oksijen, hidrojen, azot, karbon bunlar dört temel unsur. Hemen her canlıda bunlar karşımıza çıkıyor. Eğer hür fikir isen bu felsefenin şerrine bak. Burada bu felsefenin dedi. Yoksa Bediüzzaman felsefeyi ikiye ayırıyor. Avrupa'yı ikiye ayırıyor. Yani eşyada her şey mutlak olarak iyi veya kötü değil. İyisi de var, kötüsü de var. Felsefenin de güzel fikirleri de var. Ulaştığı güzel sonuçlar da var. Ama yer yer dine muhalif olan sonuçlara da varabiliyorlar. Bu felsefenin şerrine bak. Nasıl ezhanı esaretle sefalete atmıştır. Aferin hürriyetperver olan Hikmet-i Cedide'nin himmetine ki. Burada Hikmet-i Cedide günümüz fenleri, günümüz ilimleri, Hikmet-i Kadime, bu da daha çok Yunan felsefesi olarak kadim hikmet, Sokrat, Aristo, Eflatun gibi, Platon gibi filozofların fikirleri. İşte günümüzde Hikmet-i Cedide, fenler, ilimler ve günümüzde daha böyle ispata dayalı, sadece şahsın fikrine dayalı şeyler değil. O müstebit Hikmet-i Yunaniye'yi dört duvarıyla zir-ü zeber etmiştir. Yani günümüzde de Yunan felsefesi yine nazara alınmıyor değil. Ama tümüyle doğru olarak da görülmüyor. Gerek bizde gerekse dünyanın başka yerlerinde. Demek muhakkak oldu ki, Ayatın delail-i icazının miftahı ve esrar-ı belagatın keşşafı yalnız Belagat-ı Arabiye'nin madenindendir, yoksa Felsefe-i Yunaniye'nin destgahından değildir. Burada çok edebi bir cümle var ve bu edebi cümlede Delail-i İcaz, Miftah, Esrar-ı Belaga, Keşşaf, dört tane kitap ismi geçti. Cümle bu kitap isimleriyle kurulmuş. Delail-i İcaz ve Esrar-ı Belaga, Abdülkahir Cürcani'nin eseri, Miftah, Sekkaki'nin eseri, Keşşaf, Zemahşer'in eseri. Bunlar belagatta çok muhteşem eserler. Ama kelime anlamıyla burada değerlendireceğiz. Ayetlerin mucizelik delillerinin anahtarı ve belagatın sırlarının açıcısı, keşfedicisi yalnız Belagat-ı Arabiye'nin madenindendir. Yani Arapça kurallara göre ayetten bunları görmeye, anlamaya çalışacağız. Yoksa Felsefe-i Yunaniye'nin destgahından, tezgahından değildir. Yani ayetin o harika manalarını Yunan felsefesinden destek alarak, oraya dayandırarak açıklamak doğru değil. Ey birader, vaktaki keşf ve esrar merakı bizi şu makama kadar getirdi. Biz de seni beraber çektik, seni taciz ettik. Hem senin çok yorgunluğunu dahi biliriz. Yani gerçekten muhakematta anlatılanlar böyle bir roman dinler gibi, bir film seyreder gibi değil. Akla hitap ediyor, muhakemat akliye şeklinde ve fikre hitap ediyor, tefekküre hitap ediyor. İnsanı yoruyor mu? Evet, yorar. Şimdi unsurul belagat ve icazın miftahı olan ikinci makalenin içerisine seni gezdirmek istiyorum. İkinci bölüm belagat anlatıyor bize ve bu Kur'an'ın mucizeliğinin de anahtarı. Yani belagatı bilirsek, belagatı bir anahtar gibi alabilirsek Kur'an'ın mucizeliğine oradan gireceğiz. Sakın o makalenin ihlak üslubu ve içinde cilveger olan mesailin elbiselerinin perişaniyeti seni temaşasından müteneffir etmesin. Ve bu ikinci bölüm, unsurul belagat bölümü, birinci bölüme göre daha zor ve daha böyle mücerret, soyut bir şekilde. Ve orada meselelere giydirilen elbise perişan görülebilir. Ama diyor bu seni onları temaşa etmekten ürkütmesin. Zira ihlak eden, yani onu kapalı kılan, hemen bir anda manaya ulaşmaya engel olan durum, manasındaki dikkat ve kıymettir. Yani dakik manalar orada ifade edilmiş, ince manalar ve kıymetli manalar. Bunu şöyle anlayabiliriz. Eğer taş elde etmek istiyorsak dışarıya çık, dışarıda taş var. Ama altın elde etmek istiyorsak epey aramak gerekiyor. Mücevher elde etmek istiyorsak epey elde etmek için gayret göstermek gerekiyor. Ve perişan eden, zinet-i zahiriyeden, müstahni eden manasındaki cemali zatiyesidir. Burada iki türlü güzellik var. Bir zattaki güzellik, bir de arizi güzellik. Buna hüsnü zati, hüsnü arizi denilmiş. Mesela bir dilber düşünelim. Haddi zatında gayet güzel. Bu çok güzel elbise giymese yine güzeldir. Ama bir başkası güzel değil. O güzel elbiselerle, makyajla kendini güzel gösterme telaşı içine girebilir. Evet, nazlanan ve istina gösteren nazeninlerin mehirleri dikkattir. Malum mehir kelimesi evlilikte geçer. Erkek evlilikte kadın, yani eşine mehir vermesi gerekir. Bu mehir imkanlara göre değişebiliyor, az veya çok olabiliyor. İşte mehri verdiğinde artık onun helalidir ve artık onlar bir aile yuvası kurmuşlardır. Burada güzel manalar öyle nazlanan ve istina gösteren dilbere benzetildi. Kız evi, naz evi derler ya, genelde nazlı durumlar kız eviyle alakalı oluyor. Sanki o güzel manalar da bir dilber gibi ve biraz nazlanıyor, istina gösteriyor, hemen evet demiyor. İşte güzel manalara sahip olmanın yolu dikkat. Yani dikkatle bakacaksın, dikkat edeceksin, anlamaya çalışacaksın. Ve menzilleri dahi kalbin süveydasıdır. Süveyda yani kalbin derinliklerindeki o noktayı sevda gibi, o siyah nokta, hakikatler kalpte yerleşir. Bunlara giydirdiğim elbise zamanın modasına muhaliftir. Yani burada elbise üslup. Her yiğidin kendine göre bir hani yoğurt yiyişi olduğu gibi bir anlatım tarzı da olabiliyor. Ve Bediüzzaman üslubunun farklı olduğuna burada dikkat çekiyor. Bunlara giydirdiğim elbise zamanın modasına muhaliftir. Zira Şarki Anadolu Mektebi denilen yüksek dağlarda büyümüş olduğumdan Alaturka yani Türk usulü terziliğe alışamadım. Bediüzzaman ana dili itibariyle Kürtçedir ana dili ve Türkçeyi sonradan öğrenmiştir. Böyle olunca bazı incelikleri özellikle ilk döneminde tam ifade edememiş olabilir. Buna dikkat çekiyor. Ama sonradan Türkçe olarak yazmış olduğu eserlerde gerçekten Türkçenin en güzel bir kısım cümlelerini oralarda görmek mümkün. Ve eski eserlerinden birinde kader bana Türkçeyi çok vermemiş diyor. Bu ilk dönem eserleri için kendisinin kullandığı bir ifade. O günün şartlarında başlangıçta Türkçenin o inceliklerine henüz nüfuz edememiş olabilir. Ve ona göre de oradan farklı bir üslup ortaya çıkmış olabilir. Ama 1926 sonrası, 26 ve sonrası yazdığı eserler Türkçenin en güzel kullanımıyla görebileceğimiz çalışmalar. Hem de şahsın üslubu beyanı şahsın timsali şahsiyetidir. Yani şahsın beyan tarzı onun şahsiyetini gösterir. Bu belagat kitaplarında şöyle ifade ediliyor. Üslubu beyan aynıyla insan. Ve bunun bir açıklaması gibi adeta ağzınızı her açışta başkaları oradan içinizi seyreder. Ben ise gördüğünüz veya işittiğiniz gibi halli müşkil bir muammayım. Ve ardından Arapça temme temme, tamam tamam anlamında bu şekilde bitiriyor. Tabii tamam tamam bunu iki defa kullanması, yani artık sözü uzatma, haydi buradan unsurul belagata geç ve oraları açıkla, böyle bir mana hissedebiliriz.